Geçtiğimiz hafta Muhabbet Bağı programında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Şak-ı Kamer mucizesinden, o hadiseden bahsetmiş ve programı nihayete erdirmiştik. İnşallah bu hafta Hazreti Ebu Bekir'in Übey bin Halef'le bahse girişmesi mevzuyla programı başlayacağız abi. Ne dersiniz bu hususta?
Şimdi tabii müellif nezaketle, yine büyük bir zarafetle böyle bir başlık altında mevzuyu işliyor. Yani mevzu başlığı olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Übey bin Halef'le bahse girişmesi meselesi şeklinde Salih Suruç Hoca Efendi bir başlık atmış, mevzuya girmiş. Sahih kitaplarda bunu bakan, okuyan kardeşlerimiz Doğu Roma ile İran'ın savaşı ve bunun İslam dünyasına Müslümanlar tarafından nasıl karşılandığı hakkındaki malumat olarak işlendiğinden, Bizans Savaşı veya Rumların Savaşı veya Rum Suresinin ilk ayetlerinin inmesine vesile olan hadiseler şeklinde de inceleyebiliriz. Fakat buradaki zarafet bizim açımızdan hadiseye bakış getirdiği için siyah kitapları, en azından muhabbetle yazılmış bazı eserler bizim açımızdan hep değerlendirdiği için bizdeki akislerine göre başlıklar atmışlar, mevzuları ona göre ne yapmışlar, taksim etmişler. Fakat bu tarihte meşhur Sasanilerle, İranlılarla Doğu Romalıların, yani Zerdüşt, efendim Mecusi, Ateşkede, ateşe tapan bir kavimle, bir milletle, sözde Hristiyan olan, İsevi olan Doğu Roma İmparatorluğu arasında bir savaş olarak cereyan etmiş. Nasıl ki günümüzde efendim doğumuzda, batımızda, dünyanın herhangi bir ucunda bir şekilde bir savaş olsa, süper güçler arasında da olsa, ticari, ekonomik bağımızla alakalı ülkelerde de olsa nasıl bizi alakadar ediyor, falanca yerde olan savaş nasıl bizim borsayı, ekonomiyi falan etkiliyor. Dün de bundan farklı değilmiş. Fakat dün ticari hadiselerden daha ziyade dini efendim tesir, inanç sahası daha kendisini belirgin bir şekilde gösteriyormuş. Şimdi de günümüze mukayese edilebilir. İşte bu ideolojik veya dini kisvede gözüken hadiseler tabiatıyla Mekkeli müşrikler tarafından da kendilerine göre baskılara, kendilerine göre yorumlara ve bu yorumları Müslümanlara karşı baskı şeklinde kullanmalarına vesile olmuştur. Fakat Cenab-ı Hak herhangi bir şekilde dünyanın diğer tarafında da olsa, başka cemaatler ve cemiyetler tarafından veya din mensupları tarafından Allah Resulüne yapılacak olan bir baskıyı, bir üzücü hadiseyi bile kabul etmediğini ve bertaraf etmek için, Allah Resulü'nü teyit için ayetleriyle, mucizeleriyle nasıl onun gönlünü ferahlattığını görmemiz açısından önemli bir hadise. Tabii bendeniz konuşurken falan yine zorluk çekiyorum ama inşallah bir aksilik olmazsa programın sonuna kadar mevzumuzu işleyeceğiz diyelim ve metne dönelim. Evet. Nedir bu hadise? Nasıl gelişmiştir? Dinleyelim.
Resul-i Kibriya Efendimiz peygamber olarak gönderildiği sırada Doğu Roma ile İran dünyanın en büyük devletiydiler. Bihset'in 5. yani miladi 613 senelerinde bu iki komşu ve rakip devlet birbirleriyle kanlı bir muharebeye girmişlerdi. İran devleti tahtında 2. Hüsrev, Rum İmparatorluğundaysa Heraklis bulunuyordu.
Evet, Herakl de denebiliyor, Heraklius da denebiliyor. İkisi de doğrudur.
İran orduları Rum kuvvetlerini denize dökünceye kadar takip etmiş, Suriye'deki bütün mukaddes şehirleri ele geçirmiş, miladi 614 senesinde bütün Filistin'i ve Kudüs'ü istila etmişti.
Mukaddes şehirleri derken takdis edilmiş şehir yoktur. Ardıl mukaddeseti şeklinde, mukaddes yer ve belde şeklinde Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen yerler vardır ama o peygamberlerin orada bulunması ve peygamberlerine vaat ettiği topraklar olması hasebiyle takdis edilmiş, yüceltilmiş manasındadır. Yoksa bütün mukaddes şehirler derken, yani güzel hadiselerin, Cenab-ı Hakk'ın Kuddus ismi şerifiyle azametinin, dininin ilanının yapıldığı mekanlar olarak gözümüzde canlanması lazım. Evet.
Bu istila esnasında bütün kiliseler yıkılmış, bütün dini binalar tahrip ve telvis edilmişti. İranlılara katılan 26 bin kadar Yahudi, 60 binden fazla Hristiyan'ı kılıçtan geçirmişti.
Evet.
İran Kisrası'nın sarayı 30 bin ölünün kafatasıyla donatılmıştı. Bu istila tufanı burada da durmamıştı. Mısır'ı da basmış, miladın 616. senesinde İranlılar bir taraftan Nil Vadisi'ni işgal ederek İskenderiye'ye ulaşmışlar, diğer taraftan bütün Anadolu'yu Roma İmparatorluğu'nun baş şehri olan Konstantiniye şehri karşısında görünmüşlerdi. Böylece Irak, Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu'yu saltanatları altına almışlardı. Hülasa, çarpışma 616 senesinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarumar edilmesi ve bir daha kımıldamayacak şekilde yere sevrilmesiyle son bulmuştu.
Yani tam bir hezimet. Öyle bir hezimet ki artık bir daha Doğu Roma İmparatorluğu'nun ayağa kalkması, Sasaniler üzerine yürümesi, İranlıları herhangi bir cephede değil mağlubiyet, herhangi bir cephede bile yenebilecek kuvvetinin kalmaması demekti bu. Tam bir hezimet. Perişan olmuş vaziyette. Artık Doğu Roma tamamen bitti pozisyonunda bir hadise yaşanıyor. Durum bundan ibaret. Evet.
Rumlar ehli kitaptı. Hristiyandılar. İranlılarsa kitapsız, ahirete inanmaz, ateşperesttiler. Romalıların bu mağlubiyet haberi Mekke'ye ulaşınca müşrikler sevinmişler, şımarmışlar, Müslümanlarsa üzülmüşlerdi.
Ya şimdi çok önemli bir mesele bu. Müslümanlar burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ya bunlar ehli kitaptır, sizin üzülmeniz lazım. Bak mecusiler, onlar kitapsızlardır. Tamam, ehli kitaplardır, her ne kadar tevhid dininden uzaklar ama neticede Hazreti İsa'yı peygamber olarak kabul eden, bir şekilde kitaba inanmış insanlardır. Yani bize daha yakındırlar. Bunlara, bu durumlarından dolayı üzülün, meyus olun diye bir şey söylemiyor Hazreti Peygamber. Fakat peygamberin ahlakından, Kur'an'ın kaynağından beslenen ve ondan nasiptar olan, feyiz alan müminler hepsi bu hadiseden müteessir oluyorlar. Aynı mecusilerin yenmesinden kendileri de putperest olan müşriklerin sevinmesi gibi. Yani öyle acayip bir durum ki bu, günümüze inşallah ilerleyen şeylerde göreceğiz. Günümüze tatbik ettiğimizde değil bir mümin cemaatin, Müslüman olduğunu iddia eden bir cemaatin kötü duruma düşmesinden dolayı üzülmeyi, Müslümanlara yakınlık derecesine göre belli cemaatlerin bile başına gelen hadiselere karşı müminlerin duyarlı olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani tamam, küfür bir millettir. Küfür bir millettir. O ayrı bir şey. Fakat neticede Kur'an-ı Kerim'de de beyan ettiği gibi o müşriklere karşı sen kendine ehli kitabı daha yakın ve yardımcı bulursun şeklindeki ayeti de unutmamak lazım. Yani buradan biz kalkın şimdi hemen mahallenizdeki gidin Yahudi Hristiyan'ı ziyaret edin, şöyle edin böyle edin demiyoruz. Onu geçtik, nerede kaldı bu olsun da. Mümin cemaatlerin, mümin grupların, mümin olduğunu, Müslüman olduğunu iddia eden grupların, cami cemaatinin veya başka cemaatlerin birbiriyle çekişmesi, birbirlerinin başına gelen hadiseden dolayı sevinmesi akla ve imana muhal bir hadisedir. Akla ve imana muhaldir. Yani ne demek akla ve imana muhal? Hem mümin olacak, hem Müslüman olacak, hem akıllı, ferasetli bir mümin olacak, hem de bu şekilde sevinecek. Muhaldir bu, ikisi beraber bulunmaz. Yani ne demek? Ya aklı imanı yoktur ya da Allah muhafaza eylesin, ötekisini söylemek istemiyorum. Yani bu fevkalade büyük bir fitnedir. Müminler Rumların başına gelen hadiseden dolayı müteessir oluyorlar. Müşrikler de kendileriyle benzerliği olduğundan dolayı ateşperestlerin yaptığı zulmü ve bu savaştaki başarılarını memnuniyetle karşılıyorlar. Ve üstü kapalı olarak ne diyorlar? Evet.
Siz ve Hristiyanlar ehli kitapsınız. Biz ve İranlılarsa ümmiyiz.
Hayır, yanlış bir tabir bu. Yani ümmiyiz. Yani ümmi demek herhangi bir yerden bir şey almadık. Alakamız yoktur. Kitapsızız manasındadır o. Buradaki ümmiyi alıp metinde böyle geçiyor hakikaten. Yani bakıldığında, metne bakıldığında müşriklerin biz ümmiyiz kelimesini kullandıklarını görüyorsunuz. Fakat nasıl ki hadis, hadis kelimesi vakaya denir, sonradan olma şeye denir, arızaya denir, birçok şeye denir. Fakat Resulullah'ın sözü manasında söylendiğine ne denir? Hadisi şerif denir. Ve o kadar meşhur olmuştur ki hadis sözü, hadis denildiğinde peygamber sözü akla gelir. Şimdi burada da ümmi kelimesi duyduğunda, biz müminler ümmi kelimesini duyduğumuzda ilk önce aklımıza gelen Hazreti Muhammed ümmidir. Hazreti Muhammed Mustafa ümmiyün muhtar sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah bizzat Kur'an'da ümmi ismiyle zikretmektedir Hazreti Peygamber'i. Dolayısıyla biz müminler müşriklerin kendi aralarında kullandığı kitapsız kitap okumayan, kitaptan uzak kalan ümmi manasına ümmilik kelimesini burada zikredemeyiz. Biz ümmiyiz denildiğinde bizim anladığımız ümmi olmak alim olmaktan da üstündür. Allah'ın bizzat öğrettiği kişiye ümmi denir. Resulün ümmiyin. Ne diyoruz hani salatü ümmiye? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim diyoruz. Öyle ümmi olmak alim olmaktan efteldir. Ümmi diye evet hocadan ve kitaptan okumayan adama denir ama ümmi demek ölümlüden değil, ölümsüzden malumatı ve ilmi almış kişiye denir. Ölümsüz olan Allah'tan, ilmilerin sahibi olan kişiye ümmi denir. Feraset sahibidir yani. Cahil manasına değildir. Dolayısıyla bu, siz ve Hristiyanlar ehli kitapsınız. Biz ve İranlılar ise kitapsızız.
Eyvallah.
Şeklinde çevrilmesi ve metne Türkçe'ye çevirirken bu şekilde çevrilmesi elzemdir. Daha güzeldir değil, elzemdir. Evet.
İranlı kardeşlerimiz sizin Rum kardeşlerinize galebe çaldı. Biz de sizinle muharebeye girişsek sizi mağlup ederiz diyerek şamataya başladılar.
Sizin de akıbetiniz öyle olacak ki biz de sizi perişan edeceğiz. Bak işte akıbetiniz böyle olacak demeye getiriyorlar. Evet.
Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimizin bir mucizesi olmak üzere Cenab-ı Hak Rum suresini indirip müminlerin üzüntüsünü giderdi. Estağfirullah. Rumlar mağlup oldu. Arzın size en yakın yerinde.
Şimdi ayet öyle. Estağfirullah. Gulibetur Rum. Rumlar ne diyor? Mağlup oldu. Yenildi. Arzın size en yakın yerinde. Devam et.
Bununla beraber onlar bu mağlubiyetlerinin arkasından birkaç sene içinde muhakkak galebe edecekler.
Gelecekten haber vererek Hazreti Allah birkaç seneye kadar muhakkak Rumlar yenecek. Ama bunun aklen, tarihen, askeri, stratejik, efendim, ekonomik, sosyolojik ne kadar ilim varsa insancıkların uydurduğu, çıkarttığı, tespit ettiği. Bu da ilahi Allah'ın izni inayetiyle olan ilimlerdir ama neticede insanların böyle satıhta kalmış olan kısmına ait kişilerin uğraştığı bir şeydir. Öyle bakıldığında yani bunlar yeni bir şey icat etmezler. Ortaya çıkan şeyleri sadece tasnif etmektir onların yaptığı iş. Sosyolojinin, tarihin falan işi. Tarihçi tarihi yeniden yazmaz. Olan hadiseyi nakleder de tarihçi olur. Sosyolog, sosyal hadiseyi görür. Böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu, şundan şu etkilendi der de sosyolog olur. Anlatabiliyor muyum? Durumu tespit eder yani. Şimdi bu durum tespitiyle meşgul olan insancıkların kurduğu düzenlere ve yaptıkları istatistiklere göre bakılırsa mümkün değil gibi gözüküyor. Fakat Allah Teala neticede sadece Hazreti Peygamber'in değil, sadece Mekkelilerin değil, alemlerin Rabbi olduğunu beyan için ayrı ayrı alemlerden de haber vererek o alemlerle alakalı malumatı müminlere ne yapıyor? Ulaştırıyor. İnkara mecal yok. Şakk-ı kamer mucizesi nasıl Mekke'de gözükmedi sadece? Dışarıdan gelen kafirlerden tut da daha evvel söylediğimiz gibi ta Hindistan'daki keşişler bile gördüyse, Allah Resulü'nün ve onun ümmetinin sahabisinin üzüldüğü hadiseler, velev ki dünyanın öteki tarafında olsun, Cenab-ı Hak yine o taraftan gelebilecek olan sevindirici haberleri ashabına efendim ve Resulüne ne yapmış oluyor? Bildirmiş oluyor. Ve bu da ayrıca gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cihan şumul bir tebliğe mazhar olmuştur. Bütün cihan onun ümmeti Muhammed'idir. Bütün kainattaki yaşayan mahlukat, insanlar ve cinler onun ümmetidir. Aynı zamanda bu mucizeler ona işarettir. Resulullah Efendimizin mucizelerinin cihan şumul oluşu. Yani mucize bütün cihandaki insanları alakadar eder ayrı. Bu alemde, bu kainatta, bu dünyada ta öteki taraftaki insanların bile o mucizenin nurunu görmeleri, onlarla alakalı hadiselere işaret edilmesi gösteriyor ki Resulullah Efendimiz teşrifiyle beraber bütün kainattaki mevcudatın ve mahlukatın nebisi ve onlara göndermiş bir rahmettir. Mesela büyük efendim süper güçler kendilerini nasıl gösteriyorlar? Aa diyorlar, biz Endonezya'ya da karışırız, Malezya'ya da, Uganda'ya da, Meksika'ya da. Neden? Aa diyorlar, biz süper gücüz. Yani bizim gücümüz devletimizle komşularımızla sınırlı değildir. Biz bu dünyaya hükmederiz diyorlar. Onu göstermeye çalışıyorlar. Bana ne demiyor? Ruanda'da bilmem nerede, yok işte Guatemala'da bir şey olmuş. Bakıyorsun ki hemen oraya süper güç olduğunu iddia eden birisi ya bir asker göndermiş ya bilmem ne yapmış ya tehdit etmiş. Ne demek istiyor? Burada ben varım diyor. Bu dünyanın ağası benim. Şimdi siyasi hadiseleri biz haberlerde böyle seyrederken niye Peygamber Efendimiz'in mucizelerini okuduğumuzda bu işin bu tarafını görmüyoruz? Rumlardan bana ne? Hayır. Resulullah teşrif etmiş artık. Ondan sorulur. Artık efendisi gelmiş dünyanın. Beklenen zat gelmiş. Rum'u da Acem'i de ne yaparsa yapsın o Resulullah Efendimiz'in gölgesinde ancak bunları icra edebilir. İşin bu tarafı da vardır. Yani sadece müşriklerin Resulullah Efendimiz'e yaptıkları tazyik ve edepsizlik değil. Resulullah Efendimiz niye işaret ediyor? Hatta gönlüme geldiği gibi konuşayım. Onun mübarek muhayyelesinde dimağında ne geçiyor? Dimağında geçen, hayalinden geçen şeyler bile bir şekilde Allah tarafından ehemmiyet arz ediyor. Bir sebebe binaen muhakkak surette o hususta ya bir mucizesi ya bir işareti gözüküyor. Bu aynı zamanda onun hem alemlere hem bütün kainata hem bu dünyaya rahmet ve Resul olarak gönderildiğinin en bariz alametidir. Evet.
O gün müminler Allah'ın nusretiyle ferahlanacaklar. O kimi dilerse muzaffer kılar. Çünkü o azizdir. Kudretiyle her şeye üstün gelendir. Rahimdir, son derece merhametlidir. Allah'ın vaadi bu. Allah vaadinde hulfetmez. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Bu ayetler nazil olduğu zaman Rum İmparatorluğu öylesine perişan olmuştu ki dahili isyanlarla devlet inhilale uğramış, ordusu dağılmış, hazinesi boşalmış, İmparator Hirakl İstanbul'u terk ederek Kartaca'ya kaçmayı bile kurmuştu. İranlıların galip kumandanları zaferin verdiği sarhoşlukla şu sulhü teklif etmişlerdi. Az evvel hadise imparatorun artık o yenilginin verdiği...
Evet, Rumların yenilmesi meselesi vardı ve Rum suresinde işaret edilen müstakil bir sure ismidir malum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini ilan ettiği 5. senede vuku bulan bir hadise. İranlılarla Rumların savaşı ve Rumlar tamamen bozguna uğramışlar, tarumar olmuşlar. Bu vaziyetteyken müşrikler bu duruma seviniyorlar. İranlılar ateşperest diye. Müminler de ne olursa olsun Hristiyan da olsa ehli kitap olduğu için Rumların yenilmesine üzülüyorlar. Cenab-ı Hak müşriklerin de bunu bahane ederek Müslümanlara eziyet edici sözler ve tahfif edici sözler sarf etmeleri üzerine zaten indi ilahisinde ve ezeli ilahisi sübhanisinde bulunmuş olan ayeti kerimeyi kelamını indiriyor, nüzul ettiriyor ve ne buyuruyor? Rumlar mağlup oldular size yakın bir yerde fakat Cenab-ı Hak birkaç seneye kadar onlara muvaffakiyeti verecek, İranlılar üzere tekrar galip olacaklar şeklinde ayet-i kerimesini beyan buyuruyor. Ama bu ayet-i kerimenin inişiyle ve Resulullah Efendimizin bunu ilan etmesiyle beraber durum şöyle ki, Rumlar berbat bir durumda. Artık iç savaş çıkmış, Rum İmparatoru Kartaca'ya kaçmayı düşünüyor, hazine bomboş, tarumar olmuş, perişan bir vaziyette. Yani o anda bunun böyle mümkün olması hiç gözükmüyor. Ve başka ne gibi hadiseler zuhur ediyor? Ona bakacağız. Zaten konu başlığımızda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın Übey bin Halef'le bahse girişmesi mevzuydu. Hala daha oraya gelmedik ama şimdi o mevzuya girmiş olacağız. Evet.
İranlıların galip kumandanları zaferin verdiği sarhoşlukla şu sulhü teklif etmişlerdi. İmparator İranlılar tarafından istenen her şeyi verecektir. Bu cümleden olarak 1000 yük altın, 1000 yük gümüş, 1000 yük ipek, 1000 at, 1000 kadın teslim edecektir. Rum İmparatorluğu da bütün bu ağır ve zillet taşır şartları kabul etmiş, bu esaslar üzerinde anlaşmayı imzalayarak murahhaslar göndermişlerdi.
Elçi demek yani murahhas, evet.
Bu elçiler İranlıların yanına vardığı zaman İran Kisrası Hüsrev, bu yetmez. Bizzat İmparator Hirakl karşıma zincirler içinde gelecek, ilahına bedel ateş ve güneşe tapmalıdır diyecek kadar mağrurane ifadelerde bulunmuştu. Böylesine büyük bir hezimetten sonra Romalıların birkaç sene zarfında canlanıp yeniden galip geleceklerine katiyetle hükmetmek şöyle dursun, ihtimal vermek bile adeta akılların hafsalalarına sığacak bir şey değildi. İşte böyle bir hengamede Cenab-ı Hak az evvel bahsettiğimiz ayet-i kerimelerle Resulüne Rumların kısa bir zaman sonra galip geleceklerini mucizane haber veriyordu. Hazreti Ebubekir bu ayetleri Resul-i Kibriya Efendimiz'den dinler dinlemez onları Mekke'nin bir tarafında yüksek sesle okudu. Sonra da o sevinen müşriklere, Rumlar birkaç sene sonra İranlılara muhakkak galebe çalacaklar dedi. Müşrikler şaşırdılar. Bahsettiğimiz gibi büyük bir hezimete uğramış, adeta yerle bir olmuş imparatorluk bir daha nasıl canlanacak ve İranlılara galebe çalacaktı. Bu durumu hafsalalarına sığdıramadıklarından içlerinden Übey bin Halef yalan söylüyorsun dedi. Haydi aramızda bir müddet tayin et, seninle bahse girelim. Hazreti Ebubekir kabul etti. 10 deve üzerine bahse girip 3 sene müddet tayin ettiler.
Ama bak ne olacak sonra, evet.
Hazreti Ebubekir gelip durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. Resul-i Kibriya ayetteki bitten yani birkaç seneden maksat 3'ten 9'a kadar olan seneler demektir. Develerin sayısını arttır, müddeti de uzat buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir çıktı, Übey'e rast gelince galiba pişman oldun dedi. Hazreti Ebubekir hayır dedi. Gel seninle bahsi artıralım, müddeti de uzatalım. Haydi 9 seneye kadar 100 deve yapalım. Übey de haydi yapalım diye kabul etti.
Evet.
Hazreti Ebubekir,
dikkatinizi çekiyor mu bak o müddetin ne olduğu hususunda? 3'ten 9'a kadar diye Resulullah Efendimiz tefsir ediyor. Bu ben girmiyorum mevzuya da üzerinde düşünün. Resulullah Efendimizin ayetlerin muradı, ayetlerin manası hususundaki tefsirini ve ümmi oluşunu şöyle hepsini birden birleştirin. Şimdi sözü uzatmayalım yoksa şey bitmeyecek, mevzu bitmeyecek. Evet.
Hazreti Ebubekir Mekke'den ayrılacağı sıralarda Übey bin Halef boğazına sarıldı ve sen Mekke'den ayrılırsan bahiste kazanacağım develeri ödemeyeceğinden endişe ediyorum. Bana bir kefil göster dedi. Hazreti Ebubekir de oğlu Abdurrahman'ı kefil gösterdi. Übey bin Halef de Uhud harbine çıkmak istediği zaman Abdurrahman gidip onun boğazına sarıldı ve vallahi bana bir kefil göstermedikçe seni bırakmam dedi. Übey bin Halef de kefil gösterdikten sonra Uhud harbi için yola çıktı. Übey bin Halef, Uhud harbinde Resul-i Kibriya Efendimizin kılıcından aldığı bir yaradan dolayı öldü. Mağlubiyetlerinin 9 yıl sonra Rumlar birdenbire canlanarak hiç beklenmedik ve umulmadık bir saldırışla İranlıları dehşetli bir bozguna uğrattılar. Buna da Müslümanlar çok sevindiler, müşriklerse son derece üzüldüler. Hazreti Ebubekir 100 deveyi Übey bin Halef'in kefilinden ve mirasçılarından alıp Peygamber Efendimiz'e getirdi. Resul-i Kibriya Efendimiz onları sadaka olarak dağıt buyurdu.
100 tane deve çok büyük sermaye. Yani bir ordu düzülüyor, bir kervan düzülüyor 100 tane şeyde, deveyle. Evet.
Kur'an-ı Azimüşşan'ın istikbalden haber veren ve Resul-i Kibriya Efendimizin bir mucizesi sayılan bu haberinin ortaya çıkması üzerine Mekkeli müşriklerden bazıları Müslüman oldular.
Evet, şimdi bahse girişmek mevzunda o nasıl akıl çerçevesinde kalıyor? Öteki zat-ı âlide iman dahilinde akıl çerçevesinde kalanları o mucizenin şiddetini ona göstermek ve aklın hiçbir zaman imanın karşısında değil. Ancak imanla beraber yürüdüğünde kaybetmeyeceğini ona göstermek için bir bahse tutuşuyorlar. Bu şekildeki bahisler, böyle yapılan bahisler zaten dine hizmet eden, Allah'a itimat edilerek dine hizmet eden bahisler olduğu için bizim anladığımız bahis çekişme hükmüne bile girmez. Mevzu ayan oldu, beyan oldu. Tekrar izaha lüzum yok, hacet yok. Çünkü şimdi Müslümanlara karşı boykot yapılması hadisesini o iki cihan serveri efendimizin peygamberliğini ilan ettiği Mekke devrinin 7. senesinde vuku bulan o elim verici efendim hüzünlendirici boykot hadisesini işleyeceğiz. Hiç olmazsa bir girizgah yapalım.
Bi'setin 7. senesi miladi 617. Bu tarihe kadar İslam'ın inkişafına mani olmak gayesiyle müşrikler tarafından girişilen her teşebbüs akim kalmıştı. Üstelik İslamiyet daha da hızlı inkişaf ediyordu. Müslümanların sayısı günden güne her türlü şiddet ve mukavemete rağmen artıyor ve İslam'ın nuru Mekke dışındaki kabileleri de kucaklamaya başlıyordu. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza gibi iki kahraman İslam safına katılmış bulunuyordu. Hazreti Ömer önceki halin tam tersine İslam davasını bütün güç ve gayretiyle benimsemiş, adeta İslam'ın sağ kolu olmuştu. Bu durum Müslümanlara cesaret ve moral verirken müşrikleri ise fazlasıyla sarsmış ve onları derinden derine düşündürmüştü. Diğer taraftan Kureyş müşrikleri Necaşi'nin ülkesine sığınmış bulunan Müslümanları geri alma işini de başaramamışlardı. Hükümdar Ashame mülteci Müslümanları geri vermediği gibi onları koruyacağına dair de söz vermişti. Bütün bunlar Kureyş müşriklerini son derece tedirgin edip endişeye sevk ediyor ve yeni kararlar almaya, yeni planlar tertiplemeye zorluyordu. Müşrikler işkence yapmakla, şiddet göstermekle kimseyi dininden çeviremeyeceklerini, İslam'ın ilerleyip yayılmasına engel olamayacaklarını anlamışlardı.
Yani kendi çevrelerinde, kendi muhitlerinde olan bir hadise olmaktan çıkmış, zaten de öyle olmadığı aşikar. Cenab-ı Hak o Ümmül Kura'da, şehirlerin anası olan Mekke'de bunun inkişafına ve neşet etmesine karar vermiş, Habibini oradan zuhur ettirmiş ve bunlar kendi muhitlerinde, kendi efendim dünyalarında bunları hapsederler, zapt ederler dedikçe artık bu iş şimdiki tabirle biraz seküler bir şey olacak ama kavram dünyaya açılma. Efendim şimdi global falan filan diyorlar ya, hani diğer ticaret olarak da dini etkileşim olarak da başka kabileleri etkiliyorlar. Farklı ülkelerden bağlantılar var, bağlar, alakalar var. İşte bazı siyasi, askeri hadiselere yorumlarıyla farklı bir rengi var işin. Bu iş artık onların muhitinde zapt etmek halinden iyice çıkıyor. Kendilerine göre diyorlar ki ya biz buna sessiz kalırsak bu öyle bir saracak ki kendi yerimizde biz yabancı hale geleceğiz. Sanki orası onların yeriymiş gibi kendi yerimizde biz yabancı hale geleceğiz. Halbuki onlar zaten o yerde yabancı haline gelmişler, yabancılaşmışlar. O şehir şehirlerin anası olarak Allah'ın hilkatine, yaratmasına mazhar olmuş. Adem Aleyhisselam oraya gelmiş. İbrahim Aleyhisselam orada tekrar Kabe'yi inşa etmiş. Ve orası muvahhidlerin yeri zaten. Tevhid itikadından, şehit yatağından, nebiler yatağından uzak bir şekilde tavır ve ahlak sergileyenler zaten o vatanda da yaşasalar oranın yabancıları haline geldi. O mekanın Allah'ını tanımıyorlar. O mekanın şerefini bilmiyorlar. O mekanın nebisini, şehidini, sıddıkını tanımıyorlar. Bu insanlar orada da doğsa oranın yabancısı haline gelmişler. Şimdi oranın hakikatini onlara anlatan, o ülkenin gerçek rengini, gerçek dinini savunan bir nesle, bir kavme, bir cemaate karşı sanki yabancılar bunlar. Ya bizim muhitimizi bak ne hale soktular gibi. Bir de sözüm ona içi boşaltılmış bir vatanperestlik taslıyorlar. Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Yani siyer dersi yapıyoruz ya. Mekkeli müşriklerin durumundan bahsediyor. Şimdi ne yapıyorlar? Kendilerince onların sermayesini, onların bulunduğu ortamı vesaireyi kendilerince boykot etmeye çalışarak son bir hamle daha yapacaklar. Yani böyle belki direkt olarak askeri müdahale yapmayacak. Direkt olarak onları efendim toptan hepsini kılıçtan geçirebilecek bir kuvvetleri yok. Çünkü neden? Artık dünya çapında tanınıyorlar. Dışarıdan da içeriden de farklı böyle bağlar var. İçinde kahramanları var, kuvveti var. Ne yapacaklar? Boykot yaparak, şey yaparak onları iyice elimine etmeye çalışacaklar. Dışarıya karşı mahcup etmeye çalışacaklar. Ve sermayelerini, hayat sahalarını daraltarak onları ölüme mahkum etmeye çalışacak. Ama bu son imtihan. Bu son imtihandır. Ondan sonra bu tamamen kayboldu gibi gözüken hicretle beraber oraya hakim olabilecek bir neslin, bir cemaatin gelişinin de müjdesidir. Ziyade sıkıntı ve meşakkat, ziyade ve tam bir fethin müjdecisidir. Hanımlar bile ben öldüm, bittim, ben ölüyorum galiba demeden çocuk doğmazmış. İşte bu ziyade tazyik, muzafferiyetin de yakın olduğuna işaret. Buyurun. Biz böyle bir çerçeveyi çizelim de öyle dinlenmiş olalım.
Nasıl ki akıl almaz işkence ve zulümlere rağmen tek bir Müslüman dahi dininden dönmemişti, şu halde bütün bunların dışında başka bir siyaset takip etmeleri gerekiyor ve bu yolda karar almaları lazım geliyordu. Öyle yaptılar. Vakit geçirmeden bir araya geldiler. Uzun uzadıya düşünüp taşındıktan ve aralarında müşavere ettikten sonra gerek Müslüman ve gerekse gayrimüslim olsun, Haşim oğullarının tamamıyla münasebetlerini kesmeye karar verdiler. İttifakla aldıkları bu kararın maddelerini de bir sahife üzerinde şöyle tespit ettiler. 1. Haşim ve Muttalip oğullarından kız alınmayacak. 2. Haşim ve Muttalip oğullarına kız verilmeyecek. 3. Haşim ve Muttalip oğullarına hiçbir şey satılmayacak. 4. Haşim ve Muttalip oğullarından hiçbir şey satın alınmayacak. Bu karara akıllarınca kutsi bir mahiyet vermek için de yazılı sahifeyi Kabe duvarına astılar.
Kendilerince takdis ediyorlar. Yani bu da diyorlar bizim şeyimiz. Yani kendimize göre bir yasamız. İşte kendilerine göre yani hep müracaat edecekleri ana maddeler, ana yasalar gibi kendilerince bir şey yapıyorlar. Evet, şekil yapıyorlar. Yani çok önemliymiş. Yani Kabe'nin duvarına asıldığında iş bitiyormuş gibi. İşte o bayrağın altına, o Kabe'nin altına asıldığında hemen sanki tasdik edilecekmiş, doğruymuş gibi de bunu ne yapıyorlar? Kendilerince ilahi bir şeymiş, elzemmiş gibi bir havaya sokuyorlar. Halbuki tamamen nefsani. Kendi yaptıkları zulmü, fıskı fücuru, küfrü, rezilliği, çocukları diri diri toprağa gömmek vesaire gibi. Hani nasıl şimdi iyi ve namuslu insanlara karşı tasarruf yapıyorlar? Niye? Fuhuş yaptırmayacak, eroini esrarı bilmem ne sattıramayacak. Buna hep mani olacak bir adama. Bu efendim kirli pis emellere sahip ve bütün kazancı buradan olan insanlar hiç buna şey yaparlar mı? Rıza gösterirler mi? Göstermez. Yarasa gündüze düşmandır. Kendisi de kördür hatta. İşte gece. Yarasa ışığa düşmandır. Halbuki ışık düşman olacak bir şey değildir. İşte bunlar da kendilerine göre yaptıkları melaneti, efendim rezilliği sanki mübarek mukaddes bir davaymış gibi insanları daha çok etkilemek için böyle gidiyorlar Kabe'nin duvarına falan asıyorlar. Evet.
Ayrıca bu karara aykırı davranmayacaklarına dair and içtiler. Bu boykot Haşim ve Muttalip oğullarının vücudunu ortadan kaldırmaya ve köklerini kazımaya müteveccihti. Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şey.
Müteveccihti kelimesini burada sevmedim. Teveccüh ve müteveccih kelimesi yüzün bakılabilecek yeriyle bakan yüzün de kıymetiyle alakalı bir şeydi. Haşimoğullarının kökünü kazımaya müteveccih. Tabiri güzel değil. Bunu da bir kaydetmiş olalım. Müteveccih diye bakan veçin de bakılan yerinde güzelliğiyle alakalı bir kelime, bir mevzu olduğuna müteveccih denir. Teveccüh. Buna kastedilerek denmesi daha uygundur burada. Kasıt vardır burada. Ne o işe tasallut eden, tevessül eden yüz surat surattır, ne yaptıkları iş doğru bir iştir. Buna müteveccih denmez. Müteveccihte bu ulvilik vardır. Her şeyden öte ulviyete mazhar bir yüz vardır. O yüzden vecih. Bu kelimeyi de tavsiye etmek isteriz. Evet.
Bu durum karşısında
çok affedersiniz. Tuvalete, helaya müteveccih olunmaz. Kıbleye müteveccih olunur. Vücuh da bakılacak yerde kıbleye baktıkça hem oradan feyiz alır hem de kıbleye bakan yüz yüzdür. Ben şöyle bir pisliğe müteveccihim, müteveccihen yattım denmez. Yani pis ve kötü bir, mülevves bir iş için buna müteveccih denmez. Yani sırf Osmanlıca parçalamak için bu kelimeleri koymuşlar ama yanlış koymuşlar. Evet.
Bu durum karşısında Haşim ve Muttalip oğulları aileleri artık dağınık bir şekilde ayrı ayrı semtlerde oturamazlardı. Ebu Leheb hariç Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şibi Ebu Talip, Ebu Talip mahallesi denilen yere topluca taşındılar. Artık bu mahalle sakinleriyle bütün münasebetler kesilmişti. Kazara oraya gidenler olsa dahi ağır bir şekilde azarlanıyorlardı.
Sen nasıl gidersin? Sen nasıl buradan alışveriş edersin? Sen nasıl mamulü satın alırsın? Sen niye bunlarla oturursun? Sen niye bunun okuduklarını okursun? Diye azarlıyorlarmış. Ya bunlar böyle adamlar. Sen nasıl gittin bunlardan mal aldın? Nasıl yanlışlıkla o sokağa girdin? Nasıl onların okuduğunu okudun? Gibi ne yapıyorlarmış? Azarlıyormuş müşrikler. Kafir oldu kafirler. Değildir belki de. İşte Allah istersin cümlemizi. Böyle mevzu var.
Müşrikler boykota uğrayanların toplandıkları mahalleye yiyecek içecek namına bir şey sokmuyorlardı. Sadece haç mevsiminde dışarı çıkıp alışverişte bulunmalarına sözde müsaade ediyorlardı. Sözde diyoruz çünkü o zamanda çarşı pazarda köşe başlarında durarak onlara bir şey aldırmamak için ellerinden gelen her türlü engellemeyi yapıyorlardı. Hatta zaman zaman satıcıları onlara mal satmamak için tehdit bile ediyorlardı.
Hani nasıl belli malları boykot ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Efendim günümüzün bazı insanları, demek bu çok orijinal bir fikir değil. Zamanda yapılmış böyle şey. Evet.
Bazen de bin bir türlü dalavere ve hileye başvurarak satıcıların ellerinden mallarını alıp boykota uğrayanlara bir şey bırakmamaya çalışıyorlardı. Ebu Leheb, Haşim oğullarından olmasına rağmen öz kardeşlerinin, hısım ve akrabalarının açlıktan ölmesini istiyor ve bu hususta elinden gelen her türlü gayreti gösteriyordu. Mekke'ye yiyecek maddeleri getiren kervanları şehrin dışında karşılıyor ve "Ey tacirler, Haşim oğullarına bir şey satmayın. Fiyatları yüksek söyleyin ki almaya güçleri yetmesin. Benim servet sahibi olduğumu bilirsiniz. Söz verdiğim zaman da mutlaka sözümü yerine getiririm. Yiyecek mallarınızın kıymetini bir kat artırın. Üst tarafını ben öderim." diyor ve Müslümanların açlıktan feryat eden çocuklarının yanına boş dönmelerine sebep oluyordu.
Kendi ticaretindeki dürüstlüğünü, verdiği sözü tutmasını bahane ederek, bunu kendisine kalkan yaparak zulümde daha da haddi aşıyorlar. Ne kadar ibret verici değil mi? Hani bakıyorsun, işte günümüzle alakalı şöyle bir mukayese yapabiliriz. Şöyle lanse ediyorlar. Aa, falanca memleketin, devletin malı mı? Aa, Amerika mı? Aa, Almanya mı? Abi malı çok iyidir onun. O adamlar tıkır tıkır çalışıyor. Bizim gibi değiller ki. Bak şu tarihte böyle dedi, hem ne yapıyor, parasını getiriyor veriyor. Şöyle yapıyor ticaretinde, işte şöyle bir gün geçirmiş, şöyle tazminat ödemiş. İşte malında şöyle bir aksaklık çıkmış, komple malı almış, sana yenisini vermiş. Abi diyor, adamlar ticaretlerinde çok düzgün diyorlar. Tamam, düzgün. Bu bir meseledir. Güzeldir de, lafımız yok. Fakat bununla beraber neyi satın alıyor bu adam? Bunu basamak yaparak ne yapıyor? Ona da bakmak lazım. Ebleh ve aptal olmamak lazım. Bak Ebu Leheb'in yaptığına. Diyor ki, ben bilirsiniz ki ticarette düzgün bir adamım. Söylediğim zaman da sözümü tutarım. Ticaretim şöyle düzgündür. Zengin de bir adamım. Sermayem var benim. Kuvvet var. Şimdi gelin siz buna binaen benim sözümü dinleyin. Gelin bu Müslümanlara zulmeyin. Bunlara mal satmayın. Bunlara ne fenalık yapıyorsanız yapın. Ben diyor sizi merak etmeyin. Sizi ihya edeceğim. Yani A şirketi diyor ki B şirketine, siz bu adamları inimini minnetin. Bunlar hakkında istediğinizi yazın çizin. Bunlara hakaret edin. Ya ben para sahibiyim biliyorsunuz. Ve benim mantalitemde, ticari mantalitemde, efendim ticari kendime göre sözüm ona, ahlakımı da, ben sözümü tutarım. Diyor ki size diyor, filanca tarihte ben şu kadar yüklü bir parayı kasanıza koyacağım. Ama siz de bu karşında bunu yapın diyor. Şimdi buna, bu söze maruz kalan, bu söze muhatap olan kişide karakter yoksa, her an namusunu, her an efendim ahlakını paraya ve bu vaatlere satan bir tinette ve alçaklıktaysa, onun için ezilen falan önemli değil. Ve sonra bakıyor, diyor ki bunu diyen diyor onlardan. Onların içinden çıkan adam bunu teklif ediyor. Onun içindeki çıkan adam kendisinin etrafındaki, kendi memleketinin, milletinin, evladını düşünmeyen, Bir adam bunu söyledikten sonra başka bir devletten, başka bir milletten olan insan olarak bunu düşünmek bana mı düşer diyor bir de. Alacağı paraya bakıyor, geçici şerefe bakıyor ve şerefsizliği efendim satın alıyor, onunla sermaye yapıyor. Şu anda yaşadığımız, günümüzde yaşadığımız hadiselerle bu kadar paralellik arz etmesi bu hadiselerin çok enteresan. Fakat bundan 1,5-2 sene evvel söylediğimiz gibi, kafir aynı kafirliğini yapıyor, müşrik aynı müşrikliğini yapıyor. Uyanık olduğunu iddia edenler, imanlı olduğunu iddia edenler, Ebu Cehil'in koltuğu boş kalmamış, Ebu Leheb'lerin külahı boşta kalmamış, hepsi daha şiddet bir şekilde firavunluklarına, nemrutluklarına devam ediyorlar. Şu veya bu yerde hitap edelim, şöyle bir nefsimize hitap ederek soralım. Nerede ashab-ı kiramın güzelliği? Nerede Resulullah muhabbeti? Nerede Sıddık-ı Ekber? Nerede Ömer-ül Faruk? Nerede Osman-ı Zünnureyn? Nerede Hazreti Ali? Şu anda bunların yerinin olması, bunların yerinin boş kalmaması lazım. Biz kafirlerin küfrüyle, müşriklerin müşrikleriyle, sermaye sahipleri dinsizlerin ve yobazların bazı halleriyle meşgul olmaktan ziyade, biz inançlı olan insanlar olarak neleri yapabiliyoruz, neleri yetiştirebiliyoruz, bunun hesabını en önce verelim. Anlatabiliyor muyum? İnşallah bu sözlerimizi aynı bu şekliyle dinleyicilerimizi kulaklarına gitmiş olur. Evet.
Çocukların açlıktan gelen acıklı ve yürek parçalayıcı feryatlarına müşrikler kulaklarıyla birlikte gönüllerini de tıkamışlardı. Taşları parçalayacak raddeye varan bu feryatlardan adeta emsalsiz bir zevk alıyorlardı. Bu hadise imansızlığın, inkar ve küfrün insanı hem cinsine karşı dahi olsa ne kadar merhametsiz ve gaddar bir duruma getirdiğinin ibretli bir misalidir.
Hala radyolarını kapatmamış olan kardeşlerimiz için hadi bir ifşaatta bulunalım. Her küfrü yapan kişiye kafir denmez. Yani küfürlük hadiseyi her yapan kişiye kafir yaftası hemen vurulmaz. Kafir diye kime denir? Küfürde yerleşmiş olan kişiye. Kafir diye küfürde yerleşmiş olan, artık ondan zevk alan kişiydi. Zulmetmekten zevk alır diyor. Ne demek bu? Kafir kime derler? Küfürde kendini ifna eden kişiye derler. Yani bir adam küfürde öyle bir zevk alıyor ki senin secdede aldığın zevk gibi zevk alıyor. Allah'a imandan zevk alan kişiye mümin denir. Allah'a küfürden zevk alan kişiye kafir denir. Yoksa hemen dinden çıktın, aa kafir oldun falan denmez. Ne sürçülü insanlarımız vardır. Günde 100 kere küfre girer çıkarız biz. Allah affetsin. Boşuna mı istiğfar ediyoruz? Boşuna mı en az günde 40 kere İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz? Günde en az 50-60 kere boşuna mı kelime-i şehadet getiriyoruz, tevhid ediyoruz? Neden o? Evet, zikretmek için. Fakat aynı zamanda düştüğümüz durumdan sıyrılmak için. Her küfrün kirine bulaşmış olan kişiye kafir denmez. Küfürden zevk alan kişiye kafir. İşte kafir bu. Kulaklarını tıkamışlar, zulmettikçe o zulümden zevk alıyorlar. Yani senin Kabe'yi tavaf ederken, iftara 5-6 dakika kaldığında senin oruçluyken, gözyaşlarıyla secdeye kapanmışken senin aldığın zevki adam zulmederken alıyor. İşte öyle adama kafir denir. Küfürde kendini ifna eden kişiye kafir denir. İmanda kendini ifna edip Allah'la ihya olan kişiye de mümini kamil denir. Tamam. Eyvallah. Bu tarifi de şu saate kadar bizi bekleyenlere yapmış olalım.
Boykota uğrayanlar dışarıdan fazla bir şey alamadıklarından haliyle şiddetli bir açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldılar. Öyle ki bazıları yiyecek bir şey bulamadıklarından ağaç yaprakları, hatta orada burada ele geçirdikleri kuru deri parçalarını ateşe tutup yemeye başladılar. Bununla birlikte,
yani cephede savaşta falan değil, kendi beldelerinde, kendi sokaklarında, kendi çarşılarında açlıkla intihar olundu. Ne demek ya? Ağacın kabuğunu yemek, kalmış deri parçalarını, o süs eşyası vesaire falan gibi kullanılan deri parçalarını, kurumuş deri parçalarını ateşe tutup yeme ihtiyacı zuhur etmiş Müslümanlar. Ne demek bu? Savaştasın, seferdesin. Bu olabilecek, hani insanın aklına hayaline gelir. Şu zulüm, şu anlatılan zulüm tarihte hiçbir milletin başına gelmemiş. Kendi memleketlerinde kendi vatandaşları gibi gözüken insanlar tarafından getirildikleri nokta budur. Evet.
Bununla birlikte Müslümanların bu haline acıyanlar da yok değildi. Bir gün Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğlu Hakim bin Hizam bir deve yükü un göndererek onu Şip'teki sıkıntıdan kurtarmaya çalışmıştı. Yine bir gün kölesinin sırtına buğday yükletip halası Hazreti Hatice'ye götürüyordu. Yolda Ebu Cehil'e denk geldi. Ebu Cehil ona, "Sen Haşim oğullarına yiyecek götürüyorsun öyle mi? Vallahi gidemezsin. Gitmeye kalkarsan bu hareketini Mekke'de açıklayıp seni rezil ederim," dedi. O sırada Ebul Bahteri yanlarına çıka geldi ve Ebu Cehil'i muahize ederek
sana
ne oluyor? Halasına bir miktar buğday götürmek isteyen bir insana mani olmak doğru değildir diye konuştu. Ancak Ebu Cehil inat ve ısrarından vazgeçmiyordu. Bunun üzerine Ebul Bahteri ile birbirlerine girdiler. Ebul Bahteri eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle vurup onun başını yardı ve üzerine çullanıp yumruklamaya başladı. Yine bu meyanda akrabalık gayretiyle Haşim oğulları ve Müslümanlara yardımını esirgemeyenlerden biri de Hişam bin Amr bin Haris'ti. Birkaç kere müşriklerden habersiz Şib'de bulunanlara develerle yiyecek götürmüştü.
Şimdi burada şunu da hemen zikretmek icap et. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada. Böyle bir şey niye kabulleniyorlar ki? Efendim yemeğe mi ihtiyaçları olur, içmeye mi ihtiyaçları olur? Niye hacetleri görünmüyor ki? Diye bir sual akla gelebilir. Hani yeni yeni programı dinleyen kardeşlerimiz böyle düşünebilirler. Hadi eski dinleyicilerimiz biraz daha bunlara artık aşina oldu da zaten biliyorlar. Şunu söylemek lazım. Sevgide bile samimiyetin efendim ölçüsü, yani dünyevi sevgilerde bile ölçüsü fedakarlık. Çok kıymetli bir şey alıyorlar. Çok kıymetli bir şey. Nedir o? Resulullah Efendimiz'i bağırlarında, göğüslerinde, yanlarında barındırabilecek, efendim başlarına taht edebilecek bir durumdalar. Bu kolay bir şey değil. Böyle bir imtihana maruz kalmadan, böyle bir sıkıntıyı çekmeden, böyle bir derdi taşımadan o baha, o kıymet ele geçmez. Hiçbir zaman şunu unutmayalım. Nimet külfetsiz olarak geliyorsa, sıkıntı ve meşakkatsiz geliyorsa, gayret etmeden geliyorsa o nimetten insan şüphe etmeli. Acaba haram mı veyahut çok büyük bir imtihanda mıyım diye düşünmeli. Anlatabiliyor muyum? İkinci tarafı, Allah Resulüne gerçek sevdalı olanları nasıl anlayacaksın? İşte tarih de kaydediyor, melekleri de kaydediyor. Bak işte kitapları da geçmiş. Öyle bir sahabi ki bir elleri yağda bir elleri balda değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir duasıyla bir hacetiyle bunu bertaraf edebilir miydi? Edebilirdi. Allah bu hale razı mıdır? Allah bu hale razı değildir. Fakat Allah onlardan razıdır. Mesele bu. Allah onların bu sıkıntıyı çekmelerine razı değil. Fakat Allah onlardan razı. Manen şöyle bir sual sorulsa sahabe-i kirama tercih yapmışlardır onlar. Siz Allah Teala'nın sizden razı olmasını mı istiyorsunuz yoksa başka şekilde razı olmak mı istiyorsunuz? Hayır, biz Allah'ın bizden razı olmasını istiyoruz. Evet, Allah sizden razı dedikten sonra sahabe-i kiram biz de o halde halimizden razıyız diyecek şekilde bu arızaları, bu sıkıntıları hiç görmezden geliyorlar. Üçüncü bir kısmı, eğer her sıkıntı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesiyle ve duasıyla bertaraf olsaydı, hiçbir sıkıntı çekmeden sahabe-i kiram ashablığını efendim bu yolda hizmetini yapmış olsaydı bize şöyle bir bahane çıkardı. Efendim biz bu zamanda sıkıntılara maruz kalıyoruz. Biz bu sıkıntıları çekiyoruz. O halde biz dini yaşamak mecburiyetinde de değiliz. Sıkıntı çekiyoruz. Bak onlar yaşamışlar ama hiçbir sıkıntı çekmemişler. Biraz ekonomik sıkıntı gördüklerinde hemen ferahlamışlar. Şu zulüm yapılmak istendiğinde hemen böyle olmuş. Şu savaşa gittiklerinde hemen muzaffer olmuşlar. Hiç şehit vermemişler. Hiç efendim yenilgiye uğramamışlar. Hiç açlık çekmemişler. Şimdi biz bu zamanda nasıl dini yaşayalım diye konuşanlara bu mazeret hakkını da ortadan kaldırmıştır Cenab-ı Hak. Bak onlar Resulullah'a yakındı ama ağaç kabuklarını yiyorlardı. Karınlarına taş bağlıyorlar. Her türlü zulmü görüyorlardı. Yine ne ibadetten, ne Allah'a imandan, ne taatten zerre kadar ayrılmayı düşünmüyorlardı bile. Bırak yapmayı, bunu düşünmüyorlardı bile. Dolayısıyla günümüzün mazeret kapıları da ne yapmış oluyor? Tamamen kapanmış oluyor. Hem de ta ebediyete kadar.
Boykota uğrayanların ihtiyaçlarını gidermek için başta Peygamber Efendimiz olmak üzere Ebu Talip ve Hazreti Hatice var yoklarını harcadılar. Fakat yine de onları açlık ve kıtlıktan kurtaramadılar. Şib'de korkunç bir hüküm sürmeye başlamıştı. Bütün bunlar niçin yapılıyordu? Tek şey için. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi teslim almak. Müşrikler bu tarz bir tatbikatla maksatlarına erişeceklerini zannediyordu. Ne var ki hadise tamamen arzularının aksine tecelli etti. Öyle ki Müslümanlar ve Haşimoğulları bu abluka devresinde Efendimiz'i korumaya ve muhtemel tehlikelere karşı muhafazaya son derece dikkat ediyorlardı. Hatta Ebu Talip herhangi bir suikaste maruz kalabileceği ihtimaline binaen geceleri peygamberimizi yanına alıyor veya adamlarıyla bekletiyordu.
Sadık, sadık, sadık insanlar. Evet.
Bihset'in 7. senesi Muharrem ayı başında başlatılan bu boykot tam 3 sene sürdü. Bu zaman zarfında müşriklerin Müslümanlara çektirdikleri sıkıntı, açlık ve kıtlık da İslam'ın gelişmesine engel olamadı. Resul-i Ekrem Efendimiz bütün bu sıkıntılı ve ağır şartlar altında yine tebliğ vazifesini hakkıyla ifa ediyor, akrabalarına, Haşimoğullarına iman ve İslam'ı anlatmaktan bir an dahi geri durmuyordu.
Evet, devam edelim bakalım. Belki boykot kalkar, değil mi?
Boykot uygulamasının 3. senesiydi. Cenab-ı Hak müşriklerin Kabe içine astıkları malum sahifeye bir kurt musallat etti ve durumu vahiy ile Resulüne bildirdi.
İşte şimdi bir kurtçuk kağıdı, efendim onların mukaddes saydıkları ahitnameyi çok çok üzerlerine yeminler ettikleri, kasemler ettikleri, bütün ahalilerini kayıtladıkları, kayda bağladıkları ve bunu da mukaddes göstermek için Kabe'nin duvarına astıkları şeyi ufacıcık bir hayvancıkla, kurtçukla ne yapıyor Hazreti Allah? Bertaraf ediyor. Allah'ın adetidir. Şu son dakikalarımızda şunu hatırlatalım. Dünya saltanatına mağrur olup zulme, zalimliğe efendim soyunan, böyle insanları inim inim inleten ve kudretiyle başkalarıyla dalga geçenleri Hazreti Allah en zayıf olan şeylerle tepeler. Nemrud'u öldüren topal bir sivrisinekti. Allah sinekleri olduğu gibi üzerine sevk ediyor. Bütün askeri perişan ediyor. Derler ki kıssada, hani topal bir sivrisinek varmış biri, yarım yamalak uçuyor. Ben ne yapacağım ki beni orduya bile almazlar diye düşünüyormuş. Allah Teala buyurmuş ki sana en büyük vazifeyi vereceğim. Yani en büyük vazife derken orduyu sevk etme gayesine göre en büyük vazife. Yoksa bir Nemrud'un gitmesi çok büyük bir şey değil. Adi süfli bir hadise. Geliyor Nemrud'un kulağından içeri giriyor. Nemrud sağında solunda iki tane adam tutarmış. Çok ağrıdığı zaman işaret edermiş. Kafasına vururlarmış tokmakla. Başladı dermiş, vurun ağrım geçmiyor. Bir oradan tokmak, bir buradan tokmak. En sonunda beyni hurdahaş olmuş. Beyinsizin beyin kanamasından gidişi hadisesi. Böyle en kuvvetli gibi gözükenleri en zayıfla tepeler Hazreti Allah. Burada da üzerlerine büyük büyük şeyleri inşa ettikleri, kendi düzenlerini ona göre kurdukları bir şey, ufacık bir şey musallat eder Hazreti Allah. Ya ne oldu? Yok oluverdi, bitti, bu kadarcık. Allah ders verir. Ne kadar süfli olduklarını, ne kadar basit şeyler olduklarını göstermek üzere ordusundan en küçük bir nefere en büyük gibi gözüken kişiyi tepelettirir. Boykotun kaldırılması hadisesinde de Cenab-ı Hak bu ahitnameyi bir kurduyla, kurtçukla tahrip edildiği hadisesini Cebrail aleyhisselamla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber veriyor.